Ayrım 35, sayfa 470. Rebecca haremdeki kulübesine döndüğünde Amber hasretle karşıladı. Mehdi'nin hastalık dönemi boyunca ayrı kalmışlardı. Daha önce hiç bu kadar ayrı kalmamışlardı. Birbirlerine sarılıp bir sekiye uzandılar ve konuşmaya başladılar. Anlatacak çok şey vardı. Rebecca Mehdi'nin ölümünü ve Abdullahi'nin galibiyetini anlattı. ''Bu bizim için çok tehlikeli sevgilim. Mehdi sert ve zalim bir adamdı ama onu idare etmeyi becerebiliyorduk.'' Rebecca bunun nasıl becerildiğine dair bir açıklama yapmadan sözlerine devam etti. ''Artık o yok ve biz de bu kötü ruhlu adamın merhametine kaldık.'' ''Seni isteyecektir.'' dedi Amber. ''Dervişlerin elinde geçirdikleri aylarda o da epeyce büyümüştü. Çok şey anlıyordu artık.'' Rebecca buna şaşırdı. ''Çok güzelsin, tıpkı Mehdi gibi o da seni isteyecek.'' diye devam etti Amber. ''Birkaç gün içinde seni istetecek, göreceksin.'' ''Sus sevgili kardeşim, bela aramayalım. Bela gelecekse nasıl olsa çabucak bulur bizi.'' ''Belki Yüzbaşı Ballantyne kurtarır bizi.'' dedi Amber. ''Yüzbaşı Ballantyne çok uzaklarda şimdi.'' diye güldü Rebecca. ''Muhtemelen İngiltere'dedir artık.'' ''Hayır değil, burada Omdurman'da. Nazira ile gördük onu. Bütün kent ondan söz ediyordu. O kötü ruhlu Osman Atalan esir almış onu. Boynundan iple bağlayıp köpek gibi koşturuyorlardı emirin atının yanında.'' Amber'in gözleri yaşlarla dolmuştu. ''Bu büyük bir zalimlik, o çok iyi bir insandı.'' Rebecca dehşete düşmüş ve perişan olmuştu. Penrod'la yaşadığı kısa aşk macerası şimdi bir rüya gibi geliyordu. Onu bırakıp gittikten sonra öyle çok şey olmuştu ki artık anıları solmuş ve ona karşı duyguları kızgınlığa dönüşmüştü. Fakat şimdi hepsi birden canlanmıştı. ''Ah keşke Omdurman'a hiç gelmeseymiş.'' dedi dayanamayıp. ''Keşke uzakta olsaydı ve bir daha onu hiç görmeseydim. Eğer o da bizim gibi dervişlere esir düştüyse bize yardım etmek için hiçbir şey yapamaz. Onu düşünmek bile istemiyorum.'' Rebecca ertesi günün çoğunu babasından kalan günlüğü tamamlamakla geçirdi. Mehdi ölüm döşeğindeyken tanık olduklarını, Penrod Ballantyne'ın hayatına tekrar girişiyle ilgili haberleri ve kendi duygularını kısa samimi cümlelerle anlattı. Yazıları zaman zaman camide toplanan muazzam kalabalığın harem duvarından aşıp gelen gürültüleri yüzünden kesiliyordu. Bütün ülke halkı orada toplanmış gibiydi. Rebecca da onları anlasın diye Nazira'yı yollamıştı. Amber de onunla gitmek istemişti ama ona izin vermemişti. Bu tehlikeli dönemde Amber'in dışarı çıkmasını istemiyordu. Nazira öğle sonrasının ortalarında dönüp geldi. ''Her şey yolunda. Mehdi defnedildi. Halifelik onun bir ermiş olduğunu ve mezarının kutsal sayılacağını ilan etti. Üzerine yeni, kocaman bir cami yapılacakmış.''
''İyi de o gürültüler neymiş? Bütün günde sürdü.''
''Yeni halife kendisine sadakat andı içilmesi için tüm halkı beyya toplamış. Emirler, şeyhler ve önemli adamlar and içti önce. Aşraf bile and içti. Sıradan insanlar da gelmişti ve cami dolup taşıyordu. Aynı anda 500 kişi birden and içiyordu. Söylediklerine göre halife dul kadın gibi Mehdi'sine ağıt yakıyormuş ama yine de etrafındaki kalabalık hiç azalmıyordu. Sokaklarda yürürken her yerden insanların halifeye dua ettiklerini ve ona da Mehdi gibi itaat edeceklerini ilan ettiklerine tanık oldum. Herkesin tatmin olması için bu ant merasimlerinin günlerce hatta haftalarca süreceğini söylüyorlar. Ve bu iş bitince halife beni istetecek diye düşünen Rebecca'nın yüreği panik ve dehşetle çarpmaya başlamıştı. Oysa yanılıyordu, o kadar sürmedi. 2 gün sonra Ali Vat kulübelerine geldi. Yanında tanımadıkları 6 adam daha vardı. ''Eşyalarını topla ve bu adamlarla git.'' dedi Ali Vat. ''Bu dünyanın ışığı, Allah'ın değerli kulu Halife Abdullahi'nin emri.''
''Bu adamlar kim?'' Rebecca endişeyle yabancı adamlara bakıyordu. ''Onları tanımıyorum.''
''Onlar güçlü Emir Osman Atalan'ın adamları. Nazira ve Al Zahra da seninle gidecek.''
''Ama bizi nereye götürecekler?''
''Hareme. Kutsal Mehdi aramızdan ayrıldığı için o senin yeni efendin olacak.''
Yapılacak çok iş vardı. Halife Abdullahi akıllı bir adamdı. Güçlü ve birleşik bir imparatorluk devraldığını biliyordu. Bunun Mehdi'nin dini ve ruhani mistisizmiyle ülkeden Türklerin ve kafirlerin atılmasının yarattığı siyasi güce dayandığını biliyordu. Artık Mehdi olmadığı için ülkeyi birleştiren çimento da tehlikeli biçimde zayıflamış demekti. Kafirler yakında sınırların dışında toplanacak ve iç düşmanlar gücünün ana direğini kemiren tahta kurtları gibi ortaya çıkaracaklardı. Abdullah sadece akıllı değil, aynı zamanda merhametsizdi de. Tüm güçlü adamları büyük bir toplantıya çağırdı. Hepsi bir araya gelince yeni cami neredeyse tamamen dolmuştu. Öncelikle hepsine birkaç gün önce etmiş oldukları yemini hatırlattı. Sonra Mehdi'nin önceki yıl yayınladığı ve Halife Abdullahi'ye duyduğu güveni net bir şekilde beyan ettiği bildirgeyi okudu. Mehdi kendi eliyle "O ben demektir" diye yazmıştı. "Bana gösterdiğiniz gibi ona da saygı gösterin. Bana boyun eğdiğiniz gibi ona da boyun eğin. Bana inandığınız gibi ona da inanın. Söylediklerini yapın ve yargılarını asla sorgulamayın. Yapacağı her şey Peygamber Muhammed'in emri ya da izniyle yapılmış olacaktır. Eğer onun hakkında kötü düşünen, kötü konuşan biri olursa öldürülmelidir. O her konuda bilgelikle donatılmıştır. Eğer o bir adamı ölüme mahkum ederse bu hepinizin iyiliği için olacaktır." Bu bildirgeyi okuduktan sonra tüm emirlere ve aşrafa hızlı bir şekilde ülkenin en ücra köşelerine bile gönderilmek üzere yatıştırıcı mektuplar yazmalarını buyurdu. Ve yeni 6 halifeyi ilan etti. Bunlar kendisinin valileri olacaktı işlev olarak. Bu mevkiye yükseltilenler erkek kardeşleri ve Osman Atalan'dı. Halef Osman Atalan'a kırmızı siyahın yanı sıra yeni yeşil bir savaş sancağı hediye edilmiş ve Omdurman'da bulunduğu zamanlarda bunu Abdullahi'nin saray kapısına dikme onuru bağışlanmıştı. Tüm Doğu kabileleri bu sancak altında toplanacaktı. Böylece Osman neredeyse 30 bin seçkin savaşçıyı da komutası altında toplamış oluyordu. Bunların toparlanması birkaç ay sürdü ve sonunda Abdullahi Osman Atalan'ı birlikte ava çıkmaya davet etti. Atlarla çöle açıldılar. Bu muazzam boşlukta onları duyacak kimse yoktu. Ve iki güçlü erkek maiyette bulunanlardan da 1 kilometre kadar uzaklaşmışlardı. Yalnız kaldıklarında Abdullahi gelecekle ilgili görüşlerini açıkladı. Mahdiya savaş döneminde ve cihat alevleri yanarken tasarlandı. Barış ve huzur döneminde paslanacak ve kullanılmayan bir pala gibi parçalanacak. Kabileler şımarık çocuklar gibi tekrar eski kan davalarına dönecek, şeyhler kıskanç kadınlar gibi kendi aralarında çekişmeye başlayacak dedi. Allah şahittir ki gerçek düşman sıkıntısı da çekmiyoruz. Paganlar ve kâfirler etrafımızı sarmış durumda. Çekirge sürüleri gibi bekliyorlar sınırlarımızda. Bu düşmanlar cihadın devam etmesi korkusuyla imparatorluğumuzun gücünü ve birliğini bozmak istiyorlar. İmparatorluğum ya yayılmayı sürdürecek ya da kendi kendine çökecek. Bilgeliğiniz beni şaşırttı Yüce Abdullahi. Yanınızda saf bir çocuk gibi kaldım. Siz benim ve halkımızın babasısınız. Osman bu adamı iyi tanıyordu. Pohpohlanmaktan ve dalkavukluktan hoşlanırdı. Yine de kapsamlı vizyonu Osman'ı etkilemişti. Abdullahi'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun Baba Ali'si ile boy ölçüşecek bir imparatorluk kurma hayali kurduğunu anlamıştı. Osman Atalan, eğer sen bir çocuksan ki Allah biliyor öyle değilsin, savaşçı bir çocuksun. Abdullahi gülümsedi. Abdelkerim'i kuzeye, Mısır sınırına yolluyorum cihat etmesi için. Eğer muzaffer olursa ilk şelaleden deltaya kadar tüm Mısır ülkesi cihadımız altında ayağa kalkacak. Osman bu sıra dışı teklifi düşünürken sessiz kaldı. Abdullahi'nin Mahdiya'nın Mısır halkı üzerindeki etkisini fazla abarttığını düşünüyordu. Çoğunluğun Müslüman olduğu doğruydu ama dervişlerden çok daha ılımlıydılar din konusunda. Ayrıca Sudan'ın Mahdiya'sına fanatikçe karşı çıkacak büyük bir Kıpti Hristiyan nüfus vardı. Bütün bunların üstünde İngilizler vardı. Bu ülkede daha yeni yeni nüfus sahibi olmuşlardı ve büyük bir kapışma olmadan asla bu haklarından vazgeçmezlerdi. Osman bu beyaz adamların kalitesini biliyordu. Abu Kleya'da hem de sadece bir avuçken nasıl dövüştüklerini görmüştü. Kuzeyde yeni ordular tesis ettiklerini duymuştu. Savaş gemileri İskenderiye limanına demirlemişti. Halifelik orduları deltaya kadar asla ilerleyemezdi. Uzak bir ihtimalle oraya ulaşsalar bile İngilizlerin elinden kesin bir yenilgiye uğrarlardı. Bunları Abdullahi'nin öfkesini uyandırmadan anlatabilmenin politik bir yolunu bulmaya çalışırken gözüne sinsi bir pırıltı ilişti. Sonra bu teklifin göründüğü gibi olmadığını anladı. Sonunda işin aslını görebilmişti. Abdullahi'nin niyeti Mısır'ı fethetmek ve işgal etmek değildi. Düşmanlarını kıstırmak için bir tuzak kuruyordu. Egemenliğinin baş düşmanı Aşraf'tı. Abdelkerim Mehdi'nin kuzeni ve Aşraf'ın liderlerinden biriydi. En güçlü askerlerden oluşan bir Nübya alayı da dahil çok büyük kuvvetler vardı kontrolü altında. Eğer Abdelkerim Mısırlılara yenik düşerse Abdullahi onu ihanetle suçlayıp idama mahkum edebilecek ya da en azından mevkiinden edip Aşraf kuvvetlerini kendi kumandası altına alabilecekti. Ne kadar yaratıcı bir savaş planı Yüce Halife! Osman saygı duyuyordu. Artık Abdullahi'nin kurnazlık ve acımasızlığı ile Sudan'ın tek yöneticisi olmayı hak ettiğini anlamıştı. Senin için de bir görev var Osman Atalan. Efendim, biliyorsunuz ki ben sizin av köpeğinizim diye yanıtladı Osman. Sadece emredin siz. O zaman benim savaş çocuğum, benim sadık av köpeğim, benim için münazaalı toprakları geri almalısın. Burası Gondar civarında sulak ve verimli büyük bir bölgeydi. Atbara nehrinden Horrea dağının eteklerine kadar uzanıyordu. Sudanlılar ve Habeşler 100 yıldır bu büyük ödül için savaşmaktaydı. Osman kendisine verilen görevi düşündü. Abdullahi'nin kendisi için hazırladığı çukurları ve tuzakları yakalamaya çalışıyordu. Ama bir şey bulamadı. Zor ve sert bir sefer olacaktı ama imkansız değildi. Yeterli güce sahipti. Riskler kabul edilebilir gibiydi. Habeşistan İmparatoru John'dan daha iyi bir general olduğunu biliyordu. Avantajın imparatora geçeceği yüksek yaylalarda savaşmak zorunda değildi. Ödül çok büyüktü ve kurtarılan toprakların bir kısmı da kendisinin olacaktı. Kendi valilik makamını kenti ele geçirdikten sonra Gondar'a taşıma fikri de çok cazipti. Gondar Habeşistan'ın eski başkentiydi. Omdurman'dan yeterince uzak olduğu için orada Abdullahi'ye bağlıymış gibi görünüp kendi özelliğini elde edebilirdi. ''Bana büyük bir onur bağışladınız Yüce Efendim.'' Görevi kabul etmişti. ''Yeni ay yükselmeden Omdurman'dan ayrılacağım ve Atbara nehrine gidip sınırlarda keşif yaparak savaş planımı oluşturacağım.'' Bir an durup düşündükten sonra devam etti. ''Sınırda gezerken ve belki Gondar'ı ziyaret etmek için bir gerekçeye ihtiyacım olabilir. Eğer Yüce Abdullahi imparatora yazacağı bir iyi niyet mektubunda beni mektubu Gondar'daki Habeşistan valisine iletmekle görevlendirdiğini belirtirse kentin savunmasını ve sınır boyundaki askeri hatları gizlice inceleyebilirim.'' ''Allah seni korusun.'' dedi Abdullahi kibarca. ''Sen ve ben ikiz kardeş gibiyiz Osman Atalan. Tek zihinle düşünüp tek kılıçla vuruyoruz.'' Osman Atalan ve maiyeti bir felukayla Bahr el-Azrek yani Mavi Nil'den küçük sahil kasabası Alige ile yelken açtı. Burada başlıca kollarından biri Nil'e karışıyordu. Bu Rahat Nehri'ydi. Ama bu nehirde fazla ileri gitmek mümkün değildi. Osman savaşçılarını karaya çıkardı. Kadınları köleleriyle beraber neredeyse 300 kişi vardı. Atlar da teknelerle getirilmişti Omdurman'dan. Ali Gail'de yerli şeyhlerden deve ve deve çobanı kiralamaları için adamlarını dört bir yana doğru 50-60 kilometre içerilere yolladı. Kervan bir araya getirilince de hep birlikte Rahat boyunca doğuya doğru hareket ettiler. Kervan birkaç kilometre boyunca yayılmış durumdaydı. Osman ve seçkin adamları ana gruptan epey önde gidiyorlardı. Penrod da yine boynundan bağlı olarak atının yanında koşuyordu. Ağır ağır dağlara yaklaşırken ülke daha ormanlık ve yeşillik bir hal almıştı. Nehir boyunca birkaç küçük köy vardı ama hepsi birbirinden uzaktı ve aralarındaki arazi vahşi hayvanların barınağı halinde uzanıyordu. Her türden gergedan, zürafa, bizon, zebra ve antilop görmüşlerdi. Osman bir yandan da avlanıyordu. Bazı günler tamamen gözüne takılan belli antilopların peşinde geçiyordu. Bazen vahşice at sürüyorlardı ve o zamanlarda Penrod'un tek yapabildiği Osman'ın üzengisine asılıp dört nala koşan Al-Buk'un yanında kendini mümkün olduğunca yukarı çekmek oluyordu. 10 adımda bir ayakları hafifçe yere değiyordu. Böylelikle giderek öteki savaşçılar kadar mükemmel bir fizik kondisyonuna sahip olmaktaydı. Esaretini dayanılır kılan yegane şey de av sırasında hissettiği özgürlük duygusu ve yaşama sevinciydi. Çoğu gece Osmanlı adamları avın kendilerini sürüklediği yerde açık havada yıldızların altında uyuyordu. Genellikle ana kervandan çok uzaktılar. Yine de mesela gergedan veya zürafa gibi büyük bir hayvan öldürdükleri zaman ana kervana yetişene dek kamp kurup bekliyorlardı. Yük katarı gelince Osman'ın muazzam deri çadırı çalıların ortasına dikiliyordu. Büyük bir ev ebadında İran halıları ve minderlerle kaplı bir çadırdı. Karılarına ve cariyelerine ait daha küçük ama aynı lükse sahip çadırlar da etrafına diziliyordu. Mehdi ve Halife Abdullah'dan farklı olarak Osman kendini Kur'an'da belirtildiği gibi 4 eşle sınırlamıştı. Cariyelerinin sayısı da çok fazla değildi ve arada sayı inip çıksa da 20'yi 30'u pek geçmiyordu. Bu sefere sadece son eşini getirmişti. Kadın daha ona bir çocuk doğurmamıştı ve onu hamile bırakması gerekiyordu. Ayrıca en cazip cariyelerinden 7'siyle de sınırlamıştı kendini. Bu küçük grubun içinde son zamanlarda gelen beyaz kız Al Cemal da bulunuyordu. Şu ana kadar Osman devlet işleri ve siyaset yüzünden çok meşgul olduğu için onun meyvelerinin tadına bakma fırsatı bulamamıştı. Acelesi de yoktu zaten. Hayal ederek beklemek işin tadını arttırıyordu. Penrod Rebecca'nın da bu seferde olduğunu biliyordu. Omdurman'dan ayrılırlarken onun da teknelerden birine bindiğini görmüştü. Ayrıca arazideki yolculukları esnasında da onu 4 kez uzaktan görme fırsatı bulmuştu. Her seferinde Rebecca onun bulunduğu tarafa doğru bakmaktan kaçınmıştı. Ama yanında duran Amber el sallamış ve hınzırca sırıtmıştı. Tabii ki konuşma fırsatları olmamıştı hiç. Atalan'ın kadınları sıkı koruma altındaydı. Ve Penrod da bütün gün tasmayla dolaştırılıyor, geceleri de bacaklarından zincire vuruluyordu. Al-Nor ile öteki savaşçıların bölümünde uyuyordu. Her ne kadar şilte yerini tutan koyun postuna uzandığında yorgunluktan bitap düşmüş olsa da uzun gecelerde Rebecca'yı düşünme imkanı buluyordu. Bir zamanlar ona aşık olduğuna ve Abu Kleya savaşından sonra Sir Charles Wilson'ın emrine karşı gelip Hartum'a dönmesinin asıl nedeninin Rebecca olduğuna inanıyordu. Ama o zamandan bu zamana duyguları değişmişti. O hala bir İngiliz vatandaşıydı. Hepsinden önemlisi bekaretini ona vermiş olmasından dolayı kendini Rebecca'ya karşı sorumlu hissediyordu. Yine de ona ilk başta çok cazip gelmiş olan masumiyeti artık kirlenmişti. Gerçi bunu kendi isteğiyle yapmamıştı ama bir değil, 2 ayrı erkeğin kadını olmuştu. Penrod'un katı onur anlayışı böyle bir kadınla evlenmesine asla müsaade etmezdi. Bir de o erkek kan düşmanı ve esmer, yabancı bir ırktansa. Bu duygularını kontrol altına alıp onu karısı olarak kabul etse bile bundan nasıl bir iyilik doğabilirdi ki? İngiltere'ye döndüklerinde dervişlerin elinde kirlenişinin tüm hikayesi ortalığa yayılacaktı. İngiliz sosyetesi bağışlayıcı değildi. Lekeli bir kadın olarak damgalanacaktı. Onu ailesine ve dostlarına takdim edemeyecekti. Çift olarak toplum dışına itileceklerdi. Alayı da eş seçimini asla onaylamayacaktı. İlerleyemeyecek, hatta görevinden istifa etmeye zorlanacaktı. Ünü ve kariyeri mahvolacaktı. Zamanla ondan soğuyacağını, hatta sonunda nefret eder hale geleceğini biliyordu. Kendini kurtarma ve hayatta kalma güdüleri gelişmişti. Hırslı bir adam olarak izlemesi gereken yolun artık ne olduğunu biliyordu. Önce görevini yapmalı ve onu kurtarmalıydı. Sonra acı da olsa ayrılacak ve onun sonsuza kadar dışlandığı dünyaya dönecekti. Eğer kararında ısrar edecek ve Rebecca ile kardeşini kurtaracaksa önce kendi özgürlüğünü elde etmeliydi. Bunun için de Osman Atalan ve savaşçılarının güvenini kazanması ve onları efendilerini öldürmek ya da ellerinden kaçmak gibi bir niyeti olmadığına inandırması gerekiyordu. Bir kez ona inanıp güvenlik tedbirlerini azalttıkları takdirde eline istediği fırsatın geçeceğini biliyordu. Habeşistan sınırına yaklaştıkça etraf daha vahşi ve daha yeşil olmaya başlamıştı. Muhteşem savanlar yerini arada yeşil çimenli düzlükleri ve görkemli ağaçları olan ormanlara bırakmıştı. Nil'den ayrıldıktan 25 gün sonra ilk fil sürüsünü gördüler. Bu iri hayvanlar köy ve kasaba yakınlarında fil dişi avcıları tarafından acımasızca katledildikleri için vahşi hayatın derinliklerine çekilmişlerdi. Bu sürü Rahat nehrinde su içiyor ve yıkanıyordu. Su derin ve genişti. Etrafında kanarya sarısı gövdeleri olan ağaçlar vardı. Hayvanlarının seslerini uzaktan duymuş ve nehrin gölleştiği yere bakan bir tepeye tırmanmışlardı. Tepeden hiçbir şeyden kuşkulanmayan sürüyü gayet rahat görebiliyorlardı. Yavrularıyla birlikte 50 kadar filden oluşmuş bir sürüydü. Aralarında 3 tane de genç erkek fil vardı ama dişleri de daha tam çıkmamıştı. Osman Atalı'nın genç savaşçılarından biri henüz klasik anlamda yani yürüyerek ve elinde sadece bir palayla fil avlanmamıştı o güne kadar. Osman tekniği anlattı, ustalık gerektiren bir işti. Penrod da büyük bir ilgiyle dinlemişti. Bu tehlikeli oyunu daha önce gerçekleştirmiş olan savaşçılardan duymuştu ama gözüyle görmemişti. Dersin sonuna doğru Osman filin arka bacağında palanın tam indirilmesi gereken noktayı gösterirken Penrod sanki Osman bunu kendisi içinde anlatıyormuş gibi hissetti. Ama bu hissini ciddiye almadı. O arada sürü su içmeyi bitirmiş ve ağaçlara doğru ilerlemeye başlamıştı. Osman ilişmedi sürüye. Palasını kullanmaya değmezlerdi. Adamlarına hayvanlarına binmelerini emretti ve kamp yerine döndüler. 3 gün sonra başka fil izlerine rastladılar. Savaşçılar izleri incelemek için atlarından indiler ve izlerin bir çift erkek file ait olduğunu anladılar. İzler tazeydi ve hayvanlardan birinin çok büyük olduğunu gösteriyordu. Kendi aralarında bu irilikte bir hayvanın dişlerinin ebadını tartıştılar. Osman tekrar at binmelerini ve sessiz olmalarını emretti. 4 nala giderlerse toynak sesleri filleri ürkütebilirdi. Sabah nehre su içmeye gelmişler ve şimdi tepelerdeki sık çalılıklara dönüyorlar saklanmak için, diye açıkladı Osman. Tepelere yaklaşırken hafif meyilli bayırların, daha yukarıdaki parlak, canlı renklerle yansıyan ormanın aksine zehirli yılan ve sürüngen yuvası çalılarla kaplı olduğunu gördüler. Büyük erkek fil sık çalıların kenarında yalnızdı. Demek ki 2 erkek ayrılmış ve her biri kendi yoluna gitmiş. Bu da avımızı kolaylaştıracak. Osman alçak sesle bunları söyledikten sonra adamlarını ilerletti. Fil koca kulaklarını sallayarak bir ayağından ötekine dönerek sessizce uyuyordu. Onları hafifçe yan dönmüştü ve başı aşağıya sarkmıştı. O yüzden dişleri çalıların arkasından görünmüyordu. Savaşçılar atlarını avdan önce dinlendirmek için dizginleri çektiler. Hafif rüzgarda onlardan yana esiyordu ve aceleye gerek yoktu. Penrod da atlarla birlikte dinlendi. Poposunun üstüne oturmuş Al Noor'un yanına fırlattığı mataradan su içiyordu. Birden fil kafasını sallamaya başladı. Koca kulakları gürültüyle çarpıyordu. Sonra hortumuyla bir miktar çiçek kopardı. Hortumundakileri ağzına atmak üzere başını kaldırınca dişleri de ortaya çıkmıştı. Çok düzgün, uzun ve kalın dişlerdi bunlar. Avcılar heyecanla mırıldanmaya başladı. Bu güzel bir hayvan, onurlu bir erkek. Her biri kendisinin seçilmesini ümit ederek kimi seçecek bu onuru bağışlamak için diye Osman'a baktılar. Al Noor dedi Osman ve Al Noor tam hevesle atını ileri sürecekken sözüne devam etti. Abciz'in tasmasını çıkar. Penrod şaşkın bir şekilde ayağa kalktı ve Al Noor boynundaki ipi çıkardı. Bu kafir bir köle için fazla büyük bir onur diye fısıldadı kıskançlıkla. Osman onun itirazını aldırmadı. Palasını çekti ve ters çevirip sapını Penrod'a uzattı. O fili benim için öldür dedi. Penrod palanın dengesini ve ağırlığını kontrol etti. Sağdan sola, soldan sağa hamleler yaptı. Havaya atıp sol eliyle yakaladı, bir de öyle denedi. Sonra al bulkun üstündeki Osman'a döndü. Ayaklarının üstüne dengedeydi ve palayı savunma pozisyonunda tutuyordu. Duruşu sertti. Pala Osman'ın göğsüne nişan almasına müsait bir haldeydi. Osman atalan silahsızdı ve Penrod'un palayı tutan koluna çok yakındı. Gözleri kilitlendi. Savaşçılar elleri palalarının kabzasında hayvanlarını ileri sürmeye davrandılar. Penrod yavaşça palayı dudaklarına götürdü ve bıçak kısmından öptü. Güzel bir silah dedi. Akıllıca kullan onu diye tavsiyede bulundu Osman sakin bir sesle. Penrod dönüp file doğru ilerlemeye başladı. Çıplak ayaklarından hiç ses çıkmıyordu ve uçar gibi gidiyordu. Terli ensesini ürperten rüzgarı hissediyordu. Rüzgarın yönünü rehber alarak yaklaşmaktaydı file. Bu azam bir yaratıktı. Yerden omzuna kadar olan yüksekliği Penrod'un boyunun 2 katıydı. Osman'ın arka bacaklarla ilgili söylediği her şey zihnine kazılmıştı Penrod'un. Gri bacağın altında tendonların bulunduğu yeri kolayca ayırt edebilmişti. Bu kısımlar baş parmağından daha kalındı ve hayvan hafifçe sallanırken kasılıp gevşiyordu. Gözlerini o noktalara kilitledi ve hızla harekete geçti. Beklenmedik bir şekilde fil sırtını kamburlaştırdı ve arka bacaklarını birleştirdi. Bacaklarının arasından sarkan gevşek keseden penisi çıkmış ve neredeyse yere kadar uzanmıştı. Boyu Penrod'un 2 yana açacağı kollarının toplamından daha uzundu ve ön kolu kadar da kalındı. Fil o arada idrar yapmaya başlamıştı. Güçlü sarı bir şelale sert toprağı suluyordu. Öğle sıcağında keskin bir koku yayıyordu. Penrod filin gerisine 3 metre kalana kadar yaklaştı ve palasını kaldırarak hazır bekledi. Sonra ileri atılıp palayı savurdu. Filin sağ arka bacağına nişan almıştı. Pala kemiğe kadar işledi ve tendonlar kauçuk gibi yarıldı. Aynı hareketin uzantısı olarak Penrod öteki bacağı saldırdı ve palayla aynı hareketi bu kez tersten yaptı. Tendonun yırtıldığını görerek geri sıçradı. Yaralanan erkek fil acıyla böğürerek arka üstü oturur vaziyette çökmüştü. Penrod geriden savaşçıların beğeni dolu bağırışlarını duydu. Yaralardan fışkıran kana baktı. Hayvan tekrar kalkabilmek için mücadele ediyordu ama uzun sürmeyecekti. O arada Penrod'u gördü ve kafasını Penrod'un yüzüne doğru savurdu. Ona doğru sürüklenmeye çalıştı ama hareketleri hantal ve etkisizdi. Penrod biraz geri çekilip filin gerçekten ölümcül yaralar alıp almadığını izledi ve sonra dönüp sakin sakin atlı savaşçılara doğru yürümeye başladı. Tam yarı yola gelmişti ki sağ tarafından başka bir filin böğürtüsü duyuldu. Hiç beklemediği için dönüp o tarafa baktı. Bütün o zaman zarfında ikinci ve daha genç olan erkekle çok yakında ayakta uyukluyordu. Çalılar yüzünden görülmüyordu ama arkadaşının çığlıkları üzerine var gücüyle sık çalılardan fırlamış, bütün hırçınlığıyla öfkesini ve korkusunu yöneltecek bir hedef arıyordu. Penrod'u hemen fark etmiş ve koca kulaklarını savurarak dev gibi üstüne gelmeye başlamıştı. Vahşi bir şekilde bağırıyordu, ağırlığı altında toprak titriyordu. Penrod çabucak geri çekilmek için bir yol arandı. Atlılara doğru koşmanın bir yararı olmazdı. Ona yardım etmeyip daha oraya varamadan dört nala gidebilirlerdi. Yakınlardaki birkaç küçük ağaca tırmanmanın da bir yararı olmazdı. Arka ayaklarının üstünde yükselir ve onu aşağı çekebilir veya hiç yorulmadan ağacı kökünden sökebilirdi. Az önce geçmiş oldukları derin dere yatağını düşündü. Çok dar ve derin olduğu için filin ulaşamayacağı bir yer bulabilirdi sığınacak. Dönüp koşmaya başladı. Derinlerden savaşçıların hakaret dolu haykırışlarını duyuyordu. "Koş bok böceği, kanatlarını çırp ve uç. Hristiyan tanrının dua et kafir. Bak cennete ne kadar yaklaştın." Filin çalıları çiğneyerek arkasından koştuğunu da duyuyordu. Sonra birkaç yüz adım ötede dere yatağının ağzını gördü. Son hızıyla koşuyordu. Güçlenmiş, sertleşmiş bacakları o kadar hızlıydı ki hayvan yetişemiyordu. Ama Penrod sonunda yakalanacağını biliyordu. Sonra hemen arkasında toprağı çiğneyen toynak sesleri duydu. Dönüp bakmaktan kendini alamadı. Fil bir kule gibi yükselmiş, onu yere çalmak ve hortumunu savurmak için hazırlanıyordu. Kemiklerini kırabilirdi. Ve bir kez yere düşerse hayvan onu çiğner, bedeninden kalanları da dişleriyle delik deşik ederdi. Bakışlarını daha ileriye çevirdi, toynak sesleri yükselmeye devam ediyordu. Penrod hızını azaltmadan kendini inecek hortum darbesini hazırladı. Sonra birden toynak sesleri tam yanından gelmeye başladı ve gözünün ucuyla oradaki hareketi fark etti. Albuk'un kara gövdesi tam yanındaydı. Osman öne doğru yatmış, atı dört nala koşturuyordu. Bir yandan da ayağıyla hayvanı topukluyordu. "Buraya gel, abciz!" diye çağırdı. "Daha seninle işim bitmedi." Penrod sağ eliyle üzenginin derisini yakaladı ve bileğine doladı. Anında ayakları yerden kesilmişti. Dört nala koşan aygıra bıraktı kendini. Dönüp arkaya baktığında filin hala tam gücüyle peşlerinde olduğunu gördü ama aygır arayı açıyordu. Sonunda fil takibi bıraktı ve öfkeyle bağırmaya devam ederek çalılara döndü. Yoluna çıkan her şeyi parçalıyordu. Nihayet tepenin ardında gözden kayboldu. Osman Albuk'u dizginledi ve Penrod üzengi kayışını bıraktı. Palanın kabzası hala sol elindeydi. Osman bacağını aygırın boynundan aşırıp bir kedi çevikliğiyle önüne atlamıştı. Diğerleri ikisinin yalnız kalmasından korkarak ileri atıldılar. Ama Osman sağ elini kaldırdı. "Artık o çeliklere gerek yok," dedi sakin bir sesle. Penrod elindeki palaya baktı. "Bundan ayrılmak üzüyor beni." O da Osman'ın daha önce yapmış olduğu gibi palayı ters çevirdi ve kabzasını Osman'ın sağ eline doğru uzattı. "Allah biliyor ki cesur bir adamsın, üstelik çok da akıllısın," dedi Osman ve arkada tuttuğu sol elini ortaya çıkardı. Elinde ateşlenmeye hazır bir pistol vardı. Al-Nor yetiştiğinde silahı yerine koyuyordu. Al-Nor da hemen atından atladı ve doğruca gidip Penrod'a sarıldı. "İki doğru vuruş," diye övdü Penrod'u. "Hiçbir erkek bundan iyisini yapamazdı."